Herkese yeniden merhaba. Yine bir cumartesi günü saat 11'de biz canlı yayındayız. Twitter'dan, YouTube'dan ve Facebook'tan. Ve bugün 28. haftamız bu arada. Biz 28 haftadır hiç aksatmadan her cumartesi 11'de canlı yayındayız. Çok iyi değil mi ya?
Evet, bazen 2 kişi, bazen 10 kişi.
Evet
O
ama
hafta nasıl denk geliyorsa.
biz derken hani biz burada canlı yayında kamera karşısındayız ama birileri de ekran karşısında sürekli. Yani insanın böyle inandığı dava için böyle hani hiç aksatmadan bir şeyler yapması ne kadar da ilham verici öyle mi diye bir mutlu giriş yapayım dedim. Bu arada ben herkes zaten görünüyor ve ismi yazıyor diye kimseyi hiçbir zaman tanıtmıyorum. Kimseyi hiçbir zaman tanıtmadığım için teknik olarak bize yardımcı olan Oğuz ve Feyza'yı da söylemeyi unutuyorum sıklıkla. Artık yayın başlarında söylemeyi hatırlayacağım. Umarım Tayin Partisi her zaman arka planda siz onları görmüyorsunuz ama bize destek veriyor. Gördüğünüz yazıları vesaire giriyorlar. Instagram içeriklerimizi ya da başka kısa video içeriklerimizi hazırlıyorlar. Tabii ki onlar da hepimiz gibi gönüllü olarak. O yüzden çok teşekkür ederiz. Şimdi konuğumuz var. Hava Zorlu. Ben susayım, Gizem'le ikiniz konuşun. Belki yani Havan tanıtımını da sana bırakayım.
Havan,
Merhaba.
hoş geldin.
Hoş buldum Gizem.
Böyle çok yakın olduğum birini de tanıtmak biraz şey oluyor ama biz Havan'la 1 yıldır falan Hakim'de birlikte çalışıyoruz. Aşağı yukarı aynı dönemde Hakim'e dahil olduk ikimiz de. Hava fotoaktivist. Bu sene mezun oldu ve bitirme tezini de süt çiftlikleri üzerine, hayvan hakları üzerine yazdı ve aynı zamanda onunla ilgili fotoğraflar çekti. Bu Kurban Bayramı'nda da çekimler yaptı. Biraz aslında en güncel konu olduğu için onu konuşuruz diye düşündüm ama öncesinde birazcık bu doğa hayvanat bahçelerini çekmiştin ilk. Sonra süt çiftlikleri ve mezbahaya gitmiştin. Hepsini konuşuruz diye düşünüyorum. Senin kendini tanıtmayla ilgili ekleyeceğin bir şey var mı?
Alarmı kapat.
Pardon.
diyeceğim bir şey yok. Gizem, avukatım Gizem yeterince güzel anlattı. Birazcık aslında şöyle, bir yıl önce yaklaşık 1,5 yıl önce vegan oldum ve vegan olduktan sonra da bu alanda görüntü üretmeye başladım. İlk önce hayvanat bahçeleri, daha sonra süt çiftliği ve mezbahada fotoğraflar çektim. Süt çiftliğinde çektiğim fotoğraflarla da bir sergi hazırladım. Bu sergi aynı zamanda da benim bitirme projemdi. Vegan aktivizm ve hayvan foto muhabirliği başlıklı bir lisans tezi yazdım. O tezin projesi de süt sergisiydi. Aslında birazcık daha o zamana kadar hiç kamuoyunda paylaşılmamıştı fotoğraflar. Oradan biraz daha görünür oldu. Yani Türkiye'de bu tarz bir çalışmanın yapıldığı da birazcık o şekilde duyulmuş oldu. Orada çektiğim fotoğraflarla aynı zamanda da We Animals Media'yı takip ediyordum. Hem benim de ilham aldığım, işlerini takip ettiğim ve şu anda dünyada da bu alanda çalışan, görüntü üreten tek ajanslar. Onları da takip ediyordum. Onlara portfolyo sunmuştum bu sürelerde. İşte projelere başvurmuştum. Bu bir yıl içinde aslında hem bir yandan çalışırken, yani ben kendim bir şeyler yapmaya çalışırken bir yandan da We Animals Media'ya portfolyo sunmuştum ve İşte portfolyolarım web sitelerine kabul edildi ve orada da yayınlanacak yakın zamanda. Daha sonra da bir proje için birlikte çalışmak için aslında böyle bir proje teklifi sunuldu. Ben de bir proje başvurusu yaptım. Kabul edildi ve bayramda da aslında We Animals'la birlikte çalıştık. Şimdi de çekimleri tamamladım. Bugünlerde de fotoğrafları yüklemeye çalışıyorum. Ülkemizin interneti leş gibi olduğu için yani gerçekten 2 gündür falan fotoğrafları yüklemeye çalışıyorum. Hem fotoğraf hem video olduğu için biraz zaman alıyor. Önümüzdeki günlerde de yani Temmuz boyunca da fotoğrafların ve videoların düzenlenmesi, işte onlara başlık yazılması ve fotoğrafta neyi anlattığına dair hikaye yazılması gibi işler var. Şu an öyle bir süreçteyim. Sizin ekstra sormak istediğiniz bir şey varsa sorularınızı bekliyorum.
Ya ben şeyi soracağım. Biz seninle de konuştuğumuzda beni hep en çok etkileyen yani fotoğrafların dışında şey oluyor. Oradaki insanları da gözlemliyorsun ya, mesela hayvanat bahçesinde de ya da işte süt çiftliğine gittiğinde oradaki çalışanlarla da iletişime geçiyorsun. Mesela kurbanda yaşadığın bir çocuğun sorduğu sorular üzerine çok güzel şeyler anlatmıştın. Onları biraz burada da anlatır mısın?
Tabii yani genel olarak dediğim gibi yani fotoğraf çektiğim her ortamda insanları da zaten duyuyorum ama özellikle de dinliyorum. Yani bu ikilik, çünkü yani hepsi aslında bir ikilik içinde yaşıyor. Yani bir yandan acı, mesela hayvanat bahçesinde birçok hayvan acıyor, yazık falan diyor mesela, ya da dalga geçiyor. Ya da süt çiftliğinde işte veterinerler ya da orada çalışan insanlar da aslında onların ne kadar kötü şartlarda olduğunu biliyor. Yani mesela süt çiftliğinde işte süt sağan bir kadın mesela şey demişti. Aslında bunlar böyle doğada serbest olsa daha verimli olur. Daha, onlar için de daha iyi olur. Hem de daha verimli olur demişti mesela. Daha çok süt çıkar demişti. Ben şeyi merak etmiştim. Bir günde bir inekten ne kadar süt alınıyor diye merak etmiştim. Ve ortalama 25-30 litre süt alınması hedefleniyor. Ve hani aslında işte doğada olursa daha da çok olur gibi bir şey söylemişti. Onun dışında Kurban Bayramı'nda aslında insanlar çok fazla önemsemese bile, yani bilinç düzeyinde bunu onun zaten bunun için dünyaya geldiğini ve bunu bir dinin gerekli olarak bunu yapsalar da bir noktada insanlar da üzülüyor o temelde. O çocuktan önce kurban yerindeki o dananın ortak, yani aynı dana için söylenen bir şeyin, bir adamın söylediklerini dile getirmek isterim. Adam böyle hayvanı parçaladı zaten, hani o kesme işlemine katkı sundu zaten. O sırada da şey dedi, hatta video kaydında ses kaydı da var bunun. Ya bir de işte aslan ceylanı avladığında üzülüyoruz, işte aslında insan en tehlikeli canlı falan diye bunu bir noktada kendisi de söyledi. Çok da şaşırmıştım yani bunu da dile getirmesi de, yani düşünse bile bunu dile getirmesi bile aslında o bilişsel çelişkinin ne kadar yaptığı şeyin doğru olmadığını bir noktada o da biliyor. Ama tabii ki de bunun görmemesi için çok fazla sebep var etrafta. Onun dışında aynı alanda bir çocuğun çok fazla soru sordu ve gerçekten çok önemli sorular sordu orada. İşte şey dedi mesela, yani hani bir noktada üzülüyor hayvana, bir noktada onu yemesi gerektiğini işte öğretilmiş, ona ikna olmuş. Ama en sonunda, yani o günün sonunda şey diye sordu babasına. Dananın mezarını neden yapmıyoruz dedi. Babası da dananın mezarı senin miden olacak dedi. Yani gerçekten bu, yani o günlerde ya birçok böyle birbiriyle çelişen ve böyle çok acı çok şey gördüm duydum ama hani bunun bu kadar böyle alenade konuşulması, işte midenin mezar olmasını böyle çok rahat söylemesi çok şaşırttı. Yani bu kadar da bundan uzaklaşmış olmak. Ama çocuk işte şey diye, bir noktada ona öğretilmiş bir şeyler kabul etmiş ama bir noktada da çok merak ediyor doğal olarak. Çünkü yanlış bir şeylerin olduğunu biliyor. Çünkü yani o hayvan mesela ölmemek için çırpınırken neden size tekme atıyor baba diyordu mesela. Yani hani onun ölmek istemediğini orada idrak edemiyor. Bunun gibi şeyler olsa da mesela başka bir çekim alanında iki tane çocuk, biri 7-8 yaşlarında, biri 10-11 yaşlarında, iki çocuk getiriyordu mesela hayvanları. Yani arkadan, bahçeden hayvanları onlar getiriyor böyle zorla, ikisi boynuzlarından tutup da getiriyor. Önünde kesiliyor ve hani buna hizmet ediyorlar ve bunlardan hiç rahatsızlık duymuyorlar. Çok da kabullenmişler. Yani ailesinin mesleği bu. Hep görmüş zaten. Hani böyle çok fazla ikiliklerin olduğu bir şeydi. Tabii onun dışında diğer insanların davranışları da yani garipti. Çünkü böyle merhamet edenler falan var. Başını okşayan mesela, kulağıyla gözünü falan kapatıyorlardı. Yani hayvanların görmemesi için. Yani, tamam biliyorsunuz işte, yani bu demek ki bu hayvan görünce kötü etkileniyor. Demek ki orada kötü bir şey oluyor. Yani hani birçok şey görüp ama bunu sürdürüyordu tabii ki yine birçok sebeple. Böyle yani şeyin dışında, fotoğrafların dışında çok fazla insanları da incelediğim bir süreçti ve tekrar tekrar gerçekten ne kadar yani ne kadar aslında büyük bir sistemin olduğunu ve bunu nasıl baş edeceğiz diye düşünüyorum. Yani gerçekten her yerde, süt çiftliğinde de, hayvanat bahçesinde de, mezbalarda da, her türlü sömürü ortamında çok büyük bir sistem var ve baş etmemiz çok zor.
Ya ama işte biraz senin gibi aktivistler çoğalırsa belki o görüntülerin yayılmasıyla. Çünkü bence çok insanların fark etmesi için çok önemli bir şey ve Türkiye'de çok yaygın da değil. Yani mesela süt çiftliğin içinden fotoğraf almak vesaire gibi durumlar, ki bir de şöyle bir şey var. Senin süt çiftliklerinde çektiğin fotoğrafların en büyük önemi bence şu. Genelde aktivizm yapmaya çalışan insanlar Türkiye'den fotoğraf veya video olmadığı için hep Amerika'dan ya da işte Avrupa'nın bazı yerlerinden, İngiltere'den genelde o videoları, fotoğrafları koyuyorlar ve hep benim gördüğüm insanların tepkisi Türkiye'de böyle değil, Türkiye'de böyle şeyler olmuyor şeklinde. Ya evet, Amerika'daki sistem çok daha böyle endüstriyel anlamda daha gelişkin mi desem, yani daha korkunç demek istemiyorum, aynı derecede korkunç ama insanlar gördüğünde daha böyle bir sistematik şiddet görebileceği şekilde olabiliyor ama yani Türkiye'dekinin de aslında farkının olmadığını ve işte senin gittiğin süt çiftliklerinin mesela orta ölçekli şirketler olduğunu, yani çok böyle ünlü süt peynir markalarının o bilinen birkaç isminden biri olmadığını söyleyince mesela ben çevreme gösterdiğimde onlar çok şaşırmışlardı. Yani o bunlar hep Amerika'da oluyor, Türkiye'de böyle şeyler olmuyor argümanını yıkan fotoğraflar, videolar olması çok önemli. O yüzden Türkiye'de yapılması çok önemli diye düşünüyorum. Mezbahalarda mesela, mezbahalara girmek de aynı şekilde. Yani oradaki şiddet veya acı hiçbir şekilde daha az değil. Ki bir de sen de anlattın. Mesela o korkunç sistem de Türkiye'de aynı şekilde. Aynı teknolojik şeyler Türkiye'ye de gelmiş durumda. Mesela bir şey anlatmıştın. Yayında anlatmak ister misin bilmiyorum ama hayvana takılan bir alet ve bir aplikasyon olduğuna dair bir şey söylemiştim. Mesela Türkiye'de öyle bir şey olduğunu ben düşünemezdim. Seninle öğrenmiştim yani.
Evet, evet. Ya zaten benim de aslında beni bu alanda fotoğraf çekmeye iten en büyük sebep hep en başlarda ya bana neden işte hayvansal gıda tüketmeyi bıraktığımda sorulan sorulara verdiğim cevapları onlar burada olmuyordur. İşte Türkiye'de böyle şeyler olmuyordur. Özellikle yakın çevremden, ailemden hep böyle cevaplar alıyordum. Ben de böyle tamam size bunları göstereceğim. Öncelikle bunları göstermek gerekiyor galiba gibi bir yerden. Hayvan fotomuhabirliğinin bile ne olduğunu bilmeden aslında biraz daha el yordamıyla hani bu alanlarda fotoğraf çekmek istiyorum gibi başladı. Sonra işin içine girince bunun bu alanda çalışmaları gördükçe aslında daha da planlı bir şekilde ilerledi. O dediğin şey gerçekten benim de orada karşılaştığım ve çok şaşırdığım bir şeydi. Yine az önce dediğim gibi ya çok büyük bir sistem var ve hani bizim aklımızın ucuna gelmeyen şeyleri insanlar her gün kullanıyor. Hayvanlara bunu yapıyorlar yani. Süt çiftliğinde hayvanların rektumuna bir cihaz yerleştiriliyor. Bu suni tohumlamanın dışında bir işlem. Ve bu cihazlar sayesinde ya sürekli kontrol ediliyor zaten, orası ayrı. Bir de bu cihazlar sayesinde bu hayvan ne zaman suni tohumlamaya uygun olduğunda, yani şöyle daha doğrusu kızgınlık olarak tabir edilen cinsel istek duymaya başladığı dönemlerde veterinerin telefonuna bildirim geliyor. Yani bilmem ne kodlu işte hayvan işte suni tohumlamaya hazır gibi bir bildirim geliyor. Ya da ne bileyim doğum yapmaya başladığı zaman işte buzağılamaya başladı gibi bildirim geliyor. Gerçekten buna da çok şaşırmıştım. Çünkü bu kadar da bilmiyoruz yani, görünür değil. Onun dışında gerçekten hem ben orta ölçekli bir süt çiftliğine girmiştim. Ama onun dışında yani orada kullanılan sistem yani evet böyle bir oda gibi bir yer vardı. İki farklı çiftliğe girdim ve benzerdi. Böyle süt sağma makinelerinin olduğu böyle karşılıklı 20 tane süt sağma makinesinin olduğu bir oda orası. Ama mesela bir köye gittim o dönemlerde. Köyde de aynı cihazlar var zaten. Sadece öyle bir oda yok. Birkaç tane var ondan. Yani artık ya da ne bileyim zaten her köyde artık suni tohumlama işlemi yapılıyor. Çünkü tarımda ve hayvancılıkta her sene sağlıklı bir buzağı almak esas. Yani bu direkt Tarım Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu yönergede böyle bir cümle geçiyor. Yani o yüzden de garanti altına almak, ya yani sömürülecek hayvanın dünyaya gelmesini garanti altına almak istediği için sağlıklı hücrelerle her sene buzağı elde edilmeye çalışıyor. Bu yüzden de tüm sistemler, yani hem teknolojik olarak hem de her türlü sistem kullanılıyor. Ve işte bunların Türkiye'den olması gerçekten evet değerli ve hani şey yaparken de belki de şu an bunların biraz daha kolay olmasının sebebi de aslında ben şanslı da gidiyorum yani, hani izin almaya çalışıyorum, bir şekilde giriyorum, aracı bulunuyor. Tam olarak ne yaptığım içerik olarak bilgi veremiyorum tabii. Biraz eksik bilgi veriyorum. Yani diyorum ki süt üretim sistemini öğrenmek istiyorum aslında. Yanlış bir bilgi yok orada, ya da işte Kurban Bayramı'nı belgelemek istiyorum diyorum. Hani bunların çok fazla görünmediği için ya da veganlığın ne olduğu bilinmediği için dikkatle çekmiyorum şu ana kadar. Sadece bir vejetaryen olup olmadığımdan şüphelenen birisi oldu mesela bu süreçte. Hatta ya şey dedi mesela Kurban Bayramı'nda, vejetaryen mısınız dedi. Ben de hayır dedim. Sonra şey dedi, yani vejetaryen olsaydın bunu bir katliam gibi gösterebilirdin dedi. Sonra ben de dedim ki olur mu, bu bizim kültürümüz. Yani ben de bununla büyüdüm ve hani bunu belgelemek istiyorum falan dedim orada. Sonra şey dedi, çünkü işte İslam düşmanları böyle işte bunun kötü bir şey olduğunu falan söylüyor gibi gibi böyle. Hani hemen aynı cephede olunca birlikte kötülemeye falan başladık mesela işte vejetaryenleri. Ben de böyle vejetaryen değil, yani bir noktada da yani aslında yalan söylüyoruz. Yani söylemek zorunda kalıyorum. Biraz kötü hissetmiştim ama avukatım Gizem yalan söylemediğimi, zaten vejetaryen olmadığımı hatırlatınca biraz rahatlamıştım orada.
Hiç güleceğim yoktu gerçekten. Bunun bu arada şey versiyonu da var benzer şekilde. Yani mezbahada çalışmaya başlıyor mesela bir vegan aktivist. Yani bu görüntüleri almak o kadar değerli ve o kadar ihtiyacımız var ki bu görüntülere, senin yaptığın işe. Öyle bir sürü örnek de yurt içinden hiç bilmiyorum da yurt dışından biliyorum. Hani böyle bir vegan aktivist orada bulunmak çok zor ama rahatça orada her şeyi öğrenebilsin diye öyle yerlerde çalışmaya bile başlayanlar var.
Evet, bir şekilde yani böyle tanıdıkla, arkadaşın arkadaşıyla şu ana kadar girdim giriyorum ve hani kalbim dayandıkça, gücüm yettikçe ve izin verildikçe aslında girmeye çalışacağım. Bak yani oradaki süreç şey olarak da yani hani bir vegan olarak orada bulunmak da gerçekten zor çünkü ne bileyim öğle yemeği oluyor. Düşünüyorum orada Allah'ım şimdi ne yiyeceğim, nasıl kendimi göstermeyebilirim. Neyse ki yani hani tek sorun hayvan hakları değil ülkemizde. Her türlü hak ihlali olduğu için şey mesela bir öğle yemeği vardı süt çiftliğinde. Patates kızartması ve yoğurt şeyiydi. Yoğurt çorbasıydı sadece öğle yemeği. Ve her ne kadar yaptıkları iş çok yani kötü bir şey olsa bile ağır bir iş yapıyorlar ve insanların hani öğle yemeği buydu. Ben de orada süt alerjim var deyip işin içinden sıyrılabilmiştim. Sonra da böyle hep yolunda gitti, hep bir bahaneler buldum, kurtuldum. Hani o anlamda bile aslında yani sürekli kendimi açık etmeme şeyinde yaşadığım için o da ayrı bir sorun oluyor yani. Ama neyse ki işte şimdiye kadar bir şekilde yolunda gitti. Umarım da böyle gider bir süre daha ki umarım ya bunlara gerek kalmaz ileride ama işte o sistemlerin içine girince İnsan şey olarak umudunu kaybediyor yani o olaylar özelinde. Yoksa tabii ki de umutlu olduğum için bunu sürdürebiliyorum zaten. Yani birazcık umudum olmasa zaten gücüm kalmaz o sistemin karşısında ama çok büyük sistem yani. Hani o yüzden de geçen günkü Melike'yle kaydettiğimiz türlerin yaşam hakkında da söylemiştim. Burada da dile getirmek istemiyorum. Yani bunu da şey olarak değil, ben bunu yapıyorum, siz de herkes de bir şey yapsın değil ama yani hayvanlar ölmeye devam ediyor. Daha fazla bir şey yapmamız lazım ve sadece fotoğraf çekmek ya yani sadece o bu değil. Yani her an her şeyi yapabiliriz aslında. Yani bunu tekrar tekrar hatırlamak gerekiyor. Ben de zaten bu alanlara girdikçe benim de öfkem artıyor ve bana da hatırlatıyor aslında. Yani o yüzden ben de sadece görüntülemek için değil, görmek için de giriyorum. Bu yüzden de tekrar buradan da insanlara konunun öznesini ve asıl sorunu fark etmeye, hani unutmamayı hatırlatmak isterim.
Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Sorusu olan var mı?
Yok, hayır.
Civciv ekibinden Funda'nın attığı mesaj bu arada okuyalım. Upton Sinclair'ın Chicago Mezbaaları kitabını okumayanların okumasını tavsiye ederim. Romanı yazabilmek için kimliğini gizleyerek içeri sızıp çalıştığı mezbaa bölgesindeki tanıklıkları gözlemliyor. Demiş Funda. Teşekkür ederiz. Notunu almak isteyenler aslında birkaç günaydın merhaba mesajı vardı bu arada paylaşmamıştık. O zaman çok teşekkür ederiz hem yaptığın iş için hem de davetimizi kabul edip geldiğin için.
Ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim yaptıklarınız için.
Hayır biz. Hepimiz elimizden geldiğince bir taraflarından tutup bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte. Seni yayından alalım mı yoksa devamlı kalıp fikir beyan etmek konuşacağımız konularda istersen kal.
Ben izleyici olarak devam edeyim.
Tamam, tamam. O zaman çok teşekkür ederiz.
Görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
O zaman ben bir ekranımı paylaşıp başka bir sinir bozucu saçma sapan haberle önce devam edelim ama ileride yayınımızın devamında çok umut veren harika haberler de paylaşacağız. Şöyle bir haberi çok fazla gazete vesaire platform paylaştı bu hafta. Eskiden vegan olup yeniden et yemeye başlayan ünlüler diye böyle işte bir kısım ünlüler. Çeşitli nedenlerle işte sağlık vesaire bitkisel beslenmiş sonra da vazgeçmiş kişiler. Ya da bilmiyorum işte ne olmuş hepsinin ayrı ayrı hikayesi vardır mutlaka ki. Evet, bu konuda bir şey demek isteyen var mı? Konularımızdan biriydi.
Yani bu ayda bir falan çıkıyor işte vegan olup sonra vazgeçen ünlüler falan şeklinde. Ya büyük ihtimalle o insanlar zaten vegan olmuyor. Bitkisel beslenmeye başlıyorlar ve sonra da vazgeçiyorlar. Ama hep veganlık üzerinden anlatılıyor. Çünkü bayılıyorlar veganların vazgeçmesine, veganların Everest'te ölmesine. Sanki Everest'te senede birçok insan ölmüyormuş gibi. Miley Cyrus mesela her seferinde var zaten. Her seferinde tekrar tekrar gösteriliyor yani. Ama
çok da mantıklı şeyler söylemiş kendisi. Şimdi balık yediği için şimdi eskisinden daha çok zekiyim demiş. Çok daha zekiyim. Bir noktada oldukça yetersiz beslendiğimi düşünüyordum. Yetersiz besleniyor olabilir tabii bir vegan bu arada. Yani bu mümkün. Vegan olup yani sadece rafine un ve şeker yiyor olabilirsiniz mesela. Bu mümkün.
Yani sanki... Ay pardon. Aşırı çarpıtarak yazıyorlar bence bu haberlerde. Artık eskisinden daha zekiyim. Beynimin çalıştığını hissediyorum falan. Hani 2 yıldır veganım, hiç böyle veganlığın bende zeka geriliği yaptığını düşünmedim. Yani gerçekten etik kısımları onlarda o kadar eksik oluyor ki, Gizem'in dediği gibi hani bitkisel bazlı beslenmeye geçiyorlar aslında bir noktada. Vazgeçmeleri de daha kolay oluyor. Bir tanesinde de şey yazıyor. İşte sürekli sebze yediğim için böbrek taşı düşürdüm falan, hani ne alaka? Yani gerçekten çok saçma şeyler yazıyorlar, çok çarpıtıyorlar haberi yaparken de.
Haberin başlangıcı bile şey zaten, tartışmalı bir şey olan veganlık falan diye bir giriş yapmış direkt.
Yani o kadar çok şey olabilir ki bence. Mesela işte veganlığı bırakıp böyle bir açıklama yapmak için ya bu bütçeli bir çalışma bile olabilir bir ünlüyle. Yani arka planda ne olduğunu bilmiyoruz ya, birçok farklı şey olmuş olabilir. Alerjisi nedeniyle bitkisel beslenmiş olabilir bir dönem ve o ara işte vegan olduğunu söylemiş olabilir falan, bir sürü şey olmuş olabilir. Yani hepsinin hikayesi mutlaka ki farklı. Gelen bir yoruma ben bir cevap vermek istiyorum. Tarafsız bir şekilde tartışma ortamı yok anladığım kadarıyla. Sadece istediğiniz tarzdaki yorumları konuşuyorsunuz anlaşılan. Karşıt yorumları da keşke konuşsaydınız diye. Refahçılıkla ilgili uzun uzun yazdıklarınızı okudum. Refahçılık o kadar büyük bir konu ki daha önce biz konuk alarak da konuştuk. Yani konuyu çok dağıtan ve alakasız yerlere götüren yorumları okumuyoruz. Yoksa kendi yayın akışımıza uyamayız. Sizin bahsettiğiniz konuyu konuşmaya geçmiş oluruz bu nedenle. Yoksa hani spesifik olarak konuştuğumuz şeyle ilgili gelen yorumları mümkün mertebe konuşuyoruz. Bazen yorum ve izleyici sayısı çok yükseliyor oldu geçmişte. O zaman sadece bütün yorumları yayına veremiyoruz. Evet, bu böyle. Oradan Wimbledon'a mı geçelim ya? Bir güzel bir şey konuşmuş oluruz. Şimdi Wimbledon'un finalinden bahsedeceğiz. Finale kalan iki kişinin de bitkisel besleniyor olması ve veya vegan olması durumunda. Ama şunu görünce ben bunu da paylaşmak istedim. Hani bizim ünlü çileklerimize vegan krem şanti de bulabilirsiniz tabii ki gibi bir şey yazıyor olması çok tatlı geldi. Wimbledon'un beslenme işte kısmıyla ilgili. Yani sonuçta veganlığın beslenme kısmı orada verdikleri yemekleri ilgilendiriyor oluyor. Burada diyor ki işte vegan ve vejetaryen opsiyonlarımız da var. Yani şu cümle için bunu paylaşmak istedim. Ünlü çileklerimiz için yani vegan şeyimiz de tabii ki var demişler. Krem şantimiz. Şimdi Wimbledon'un finaline kalan iki kişinin beslenmeleriyle ilgili videolarından çok kısa alıntılar yapacağım. Önce kazananla başlayalım. Yayına veriyorum hemen.
Over Wimbledon Town Centre. Djokovic is a vegan. Is this true? And if so, why have you made that choice?
I like to call. I don't like the labels. You know, to be honest. So I do eat plant based for quite a few years already. But you know, because of the misinterpretations of labels and misuse of labels, I just don't like that kind of. Name, so to say, but I do eat plant-based, and I think that's one of the reasons why I recover well, and you know, I don't have allergies that I used to have anymore, and I like it.
Evet, video maalesef İngilizceydi. kısaca diyor ki kendisi, işte vegan mısınız diye soruyorlar. O da diyor ki hani etiketlere çok inanmıyorum çünkü etiketler yanlış anlaşılabiliyor ve yanlış yorumlanabiliyor. O nedenle veganım demiyorum ama yıllardır bitkisel besleniyorum ve bunun hem performansıma olumlu etkisini gördüm hem eskiden alerjilerim vardı onlar geçti diyor. Wimbledon birincisi bunu demiş. Bir şey demek isteyen var mı?
Ya ben çok sporcular vegan mı yoksa yine bitkisel mi besleniyor onun şeyini tam çözemiyorum ve bulamıyorum.
Evet. Ama şu açıdan bence bitkisel besleniyorlarsa da çok değerli. O kadar çok insan şey diyor ki buna gerçekten inandıkları için mi ya da bir mazeret olarak mı söylüyorlar bilmiyoruz tabii ama işte yani ben spor yapıyorum ya da hani şu nedenle sağlığıyla ilgili bir neden öne sürüyor. O yüzden ben bitkisel beslenemem. Ben bunu aşırı duyuyorum. O yüzden en azından onlara iyi bir cevap olmuş oluyor diye düşünüyorum. Sadece kazanan değil, finale kalan diğer kişi de vegandı. O vegan gibi görünüyor. Onun da videosunu hemen bir izleyelim. Sonra üzerine konuşuruz.
For health or anything like that, it's not for health because I don't mind a pint of beer or anything like that. So I'm actually just doing it for the love of animals. I love animals and it's so hard for me to eat them, I guess, and I just don't want to be doing that. I drive an electric car now. I'm trying to do as much as I can for the environment. And I think, you know, you ask someone, you know, why do you eat meat or why do you drive a petrol car? And it's like, oh, it's too late to do anything. It's too late to save. Or I'm just like, you know, I'm just trying to be the change that I want to see. But yeah, that's it. You know, I love animals and I love the world. I love the environment. So I'm doing everything I can to, you know, I guess prolong its welfare.
Beğendik değil mi bu açıklamayı?
Ben beğendim. Yani bu açıklama daha iyi tabii, evet.
Bu açıklamayı beğendim fakat bu kişiyi de araştırırken kendisinin cinsiyetçi bazı ifadelerine rastladım. Ama yani bu açıklama güzeldi. Burada diyor ki sağlık için falan değil diyor. Ben bira içiyorum diyor. Ama şey hayvanlar için böyle diyor işte elektrikli araba kullanıyorum. Çünkü çevre için elimden geleni yapıyorum. İnsanların hani artık çok geç kaldık yapacak bir şey yok demesine katılmıyorum. Elimizden geleni yapalım falan gibi bir şeyler diyor. Evet, Wimbledon finaline kalan iki kişinin spor haberlerini sunduk Civciv'de.
Videolarını. Böyle kişilerin sonradan şey çıktığı için deri botla fotoğrafı falan o yüzden... Övemiyorum çok. Ama şey mesela tabii vegan olmayan çevremdeki herkese ben bunun final afişini direkt attım yani. Hani bakın hani güçsüzlük. Hani protein alamıyorduk diye.
Evet. Ben hep hani o açıklama, o söylediği, o yaptığı falan diye bakalım gibi düşünüyorum insanlara. Ya her şeye bakınca çünkü herkesin sonra işte çıkıyor cinsiyetçi bir laf ediyor. Ha tamam onu da o zaman paylaşmayalım falan dediğimizde. Ding dong, Gizem'in kapısı çaldı. Kesper bakıyor mu kapıya?
Kesper'ın boyu yetişmeyeceği için ben 2 dakika gidip geliyorum.
Tamam, Kesper bir köpek bu arada bilmeyenler için. Şöyle bir yorum gelmiş. Vegan olmayı kendine yediremediğinden etiket kullanmayı sevmiyorum demiş. Yani bilemeyiz. Bence tanımadan da bilmek doğru değil. Şey yani yorum çok da bilemiyor oluyoruz. Hayvansal içerikli takviyeler aldığı için de belki de olabilir. Belki de fonlanıyor bunlar veganlar tarafından. Gerçekte yiyorlar bilemeyiz. Nerede o fonlayan veganlar? Biz onu ben yani bunca yıldır bir şey fonlayan bir vegan göremedim bulamadım. Ekin sen biliyor musun?
Kim? Hayır yani keşke fonlasalar da bize de biraz yarar olsa.
Değil mi yani sanki dünyadaki en büyük endüstriler hayvancılık değilmiş gibi hep böyle bir şey. Veganları fonluyorlar. Birileri var veganlığı fonluyor falan. Çok para alıyoruz biz mesela bu yayınları yapmak için. Bildiğiniz gibi değil.
Ya bir yerde doğruları söyleyen bir insan gördüğü zaman birileri direkt fonlanma muhabbeti ortaya çıkıyor bir şekilde.
Ya post-truth çağında böyle bir şey var yani. Hiçbir şeye güvenemiyorsun. Çünkü en güvenmen gereken insan bile mesela tıp doktorları reklamlarda oynuyor. Sağlıkla ilgili insanlar en çok kime güvenir? Gidip insanlar tıp literatürü kendisi okuyamayacağı zaten. Yani okusak da anlamayacağımız için o terimleri. Doktorları ama doktorlar ciddi şekilde reklamlara çıkıyor. Yani alenen de görmediğimiz arka plan anlaşmaları da kim bilir ne kadar çok var da. Şimdi böyle olunca bazı insanlar her şeye inanıyor. Bazı insanlar hiçbir şeye inanmıyor. Yani gerçekten doğru olanlara da inanmıyor. Böyle kim neye inanacak şaşırıyor ve işte harika şeyler oluyor. Mesela veganlar hep fonlanıyor.
Bu arada...
Çantayla para mı geldi fonlandığın için?
Aynen, lobimizden para geldi. Bu arada isterseniz Oğuzhan Kaya'nın yazdıklarını sadece foto aktivizm çerçevesinde, hani refahçılığa çok girmeden 2 dakika yorumlayalım.
Tabii ki. Olur.
Çünkü benim katıldığım bir şey söylemiş aslında. Hani...
Tamam. Hangi yorumunu yayına vererek gidelim? Aynı anda veremiyoruz çünkü birden çok yorum.
Ya şey olabilir yani, bu görüntülerin insanları veganlıktan ziyade hayvan refahına yönlendireceği onun altındaymış galiba. Yani şöyle, siz de ne düşünüyorsunuz bilmiyorum bu konuyu, foto aktivizm üzerine hiç konuşmadık ama ben şey konusunda katılıyorum, çok endüstriyel hayvancılık vurgusu yapınca veya böyle oradaki o sisteme, makinalara vesaire odaklanınca insanlar gerçekten azaltmacılığa ya da işte hani tırnak içinde doğal hayvancılık kisvesi altındaki sömürüye yönelebiliyorlar. Ama mesela şöyle, Havva'nın fotoğraflarında ya da V&M'ımızda da genelde öyle oluyor. O sistemden çok aslında Havva hayvanlara odaklanan, hayvanların yaşadığı şeylere dair. Yani mesela işte böyle çok daha onun o an yaşadığının içine girebileceğiniz fotoğraflar. Bütün o sistematik şeyi çekmektense, endüstriyel olarak sadece bir yorum yapılacak bir fotoğraf çekmekten sonra onlara odaklanmaya çalışıyor. Ben onun daha iyi olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Çünkü benim vegan olma sürecimde de beni onlar etkilemişti daha çok. Ve şey, kesinlikle köylerde falan da çok bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sadece büyük veya küçük ölçekli mezbahalarda, süt çiftliklerinde değil. O işte daha masum görülen, daha işte insanlara sömürü yokmuş, hayvanlara çekmiyormuş gibi gelen o yerlerde de foto aktivizm yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bir de tabii bunu yaparken verdiğiniz mesaj da önemli. Eğer vegan olma çağrısı yapıyorsanız ya da hani refahçılık üzerine kampanyalarla eş zamanlı yürütmüyorsanız bence yine de vegan olmaya yönlendiriyordur insanları. Yani ben o fotoğraflarla vegan olmuştum. Yani şey beni çok etkilemişti. Yani doğrudan bir ineğe bir tekme atılması, dövülmesi yok ama sadece orada dururken bile onun görüntüsü beni mesela çok etkilemişti. O yüzden ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yani es geçmemiş olalım çünkü 3-4 tane yorum atılmış o yüzden.
Tamam, iyi oldu. Teşekkür ederiz.
Oğuz da 2 dakika gelebilirim yayına demiş. Sanırım fotoğrafçılıkla alakalı bir şey söyleyecek o da.
Ha, görmedim ben onu. Tamam, gelsin. Hoş geldiniz.
Hoş buldum.
İşte Tahin Partisi. Tahin Partisi'nden Oğuz ve Feyza. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Selam edeyim.
Neşeli girişimden çok acıklı mezba görüntüleri açıklaması yapmaya geçeceğim galiba.
Ya aslında ben sadece fotoğraf kısmıyla ilgileneceğim şu anda. Fotoğrafların iletişimdeki etkisi şeyde top noktaya geliyor. Amerika'nın Vietnam Savaşı'nda, Amerika ile Vietnam arasındaki savaştan gelen fotoğraflarla insanlar oradaki zulmü aslında görmeye başlıyor. Yani insanların savaştan o zamana kadar haberi yok değil aslında. Var yani. Herkes savaşın ne demek olduğunu biliyor. En azından ailelerinde insanların savaşa giden akrabaları vesaireleri var zaten. Fakat fotoğraflar gelmeye başlayınca insanlar bir şekilde savaş karşıtı örgütler, örgüt demeyelim ne diyelim, görüşleri benimsemeye başlıyorlar. Ve toplumsal bir hareket haline ancak iletişimin doğrudan gelmeye başlamasıyla oluyor. Yani fotoğraflar biraz doğrudan bir iletişim aracı olduğu için görmeniz gerekiyor ve gördüğünüzü anlamanız gerekiyor diyeyim ama şimdi işte burada birazcık arkadaşımızın yaptığı yoruma katılmadan olmuyor. Onu anlayacak insanları aslında tartışıyor. Yani orada yani insanlar anlamayabilirler o görüntülerden ne çıkarım yapabileceklerini. Fakat havanın üzerinde bence doğru, yani orada yapmaya çalıştığı şey ve oradaki kendi konumu itibariyle hayvanların yanında olduğumuzu Ve o fotoğraflara bakanların da özne olarak hayvanı özne alması gerektiğini düşünüyor. Yani projesi de o şeyde, o minvalde. Ya konunun fotoğraf kısmında mesela şöyle bir şey de var. İkinci Dünya Savaşı'nda da fotoğraflar çok etkiliydi. Irak Savaşı'nda da fotoğraflar çok etkiliydi. Fakat fotoğrafçıların orada olmaları yüzünden çıkan olaylar da olabiliyor bazen. Yani böyle bir durum da var. Veya mesela şimdi daha sonra Hava ile konuştuğumuz videoda bu kısımlara özellikle değineceğim ama şimdi kısaca şöyle söylemem gerekebilir. Fotoğrafçının bazen müdahale ettiği durumlar da olabiliyor. Mesela yerde yatan ölü bir bedenin üzerinde açı güzel olsun diye müdahale yaptığı fotoğraflar var. Onlara da daha sonra değiniriz. Yani bu yıllardır tartışılan bir konu. Bu hayvan fotoaktivizmin muhabirliğinde değil, foto muhabirliğin kendisinde de konuşulan bir konu. O yüzden fotoğrafçının durumu, fotoğrafçının konumuna göre fotoğraflar değişir. Ama genel olarak olayın ortaya çıkmasında fotoğrafların ve videoların etkisi yatsınamaz. Yani fotoğraflar olmasaydı biz şu anda Irak'taki Ebu Celil'di sanırım. İşte o işkenceleri göremezdik vesaire vesaire. Şimdi detayına girmeyeyim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Biz teşekkür ederiz. Hepimize iyi yayınlar. Size arkada. Görüşürüz. Ya Oğuzhan'ın yorumlarını yayına vermeyeceğim çünkü başka konularımız var diye. Ben şimdi şöyle genel bir şey söyleyeyim bu arada. Oğuzları aldıktan sonra. Bu konu şöyle konulardan biri. Biz böyle bir sürü şeyi konuşuyoruz. Bunu konuşalım mı, şunu konuşalım yayında diye. Ben de bir sürüsü için diyorum ki bunu haftanın hayvan hakları gündemi yayınında konuşmayalım. Bu o kadar çok yönlü bir konu ki bununla ilgili ayrı bir yayın yapalım. Hani karşılıklı argümanların hepsinden bahsedelim. Bunlarla ilgili işte araştırmaları sunalım. Her ne varsa elimizde ya da ne bulabilirsek literatüre bakalım falan. O yüzden öyle konuları böyle yayında kısa kısa geçmek bana şey gibi geliyor. Yani tamamını konuşmuyorsak, konuyla ilgili tüm argümanları konuşmuyorsak eksik geliyor gibi geliyor. O yüzden derin konuları bu yayınlara almayalım diye düşünüyorum ben. Öyle bir şey var. Ben kendi görüşümü paylaşayım dedim bu noktada. O zaman private özel jetlerden bahsedelim mi? Özel jetler aslında hayvan haklarıyla doğrudan ilgili değil ama Gizem konuların arasına koymuştu. Dolaylı olarak ilgili.
Çok sinirlendim çünkü önce dayanamadım. Yapıştırdım direkt yani.
Bir 13 saniyelik video hazırladım ben buna. Önce onu o zaman görelim. Evet, videomuz sessiz ve sıkıcıymış ama neyse ki sadece 13 saniyeydi. Hazırladım derken yani buldum. Şimdi şöyle de bir şey var bunu gösteren. Bu işte Gizem istersen sen konuş ya. Sinirlenince yayına.
Yani şöyle aslında devamlı bu bireylere yüklenen az uçun yani tabii ki gerekmedikçe uçağa binmememiz gerekiyor ama sadece ne kadar sadece yanlış yere konuşulduğunu çok iyi gösteren bir görsel bence. Ki bu özel jetler arasında kesinlikle iklim krizi greenwashing üzerinden prim kasan bir sürü insan olduğunu da biliyoruz. Ya bir de şunu çok iyi gösteriyor, hala şu anlaşılmıyor yani iklim krizinin en büyük etki eden kişiler yani iklim krizine aslında ekonomik durumu iyi olan kişiler ama bunun şeyini de yine karşılığını şeyler görüyor yani daha işte ekonomik durumu kötü olan ülkeler, üçüncü dünya ülkeleri, yerliler vesaire bunlar yaşıyor yani hayvanlar başta olmak üzere tabii ki daha ayrımcılığa uğrayan gruplar yaşıyor. Ama devamlı olarak biz bireylere yüklenen bazı şeylerle, önerilerle karşı karşıyayız. Yani mesela işte şeye bağlayacağım, biraz alakasız olacak belki ama Halk Evleri veganlıkla ilgili bir açıklama yaptığında herkes işte yine veganları burjuva hareketi olarak görerek böyle bir çıkışlar yapmıştı. Ama yani esas burjuva hareketi bütün içinde bulunduğumuz hayvan sömürüsünü şu anda daha fazla destekleyen, işte yani sadece et yemek üzerinden konuşuluyor bu ama bu arada işte Slay diye bir film gelecek, ondan da bahsederiz belki, bilmiyorum, Eylül'de. Sadece işte moda sektörünün hayvanları nasıl sömürdüğüyle ilgili. Aslında inanılmaz bir tırnak içinde zengin kültürü var hayvan sömürüsü üzerine ve iklim krizi üzerinde de bu grupların en büyük etkiye en büyük etkiye sahip olduğunu biliyoruz. Onu göstermek için önemli bir görsel bence. Yani şey de, bu arada şey de çok moda oldu işte, pipet kullanmayın diyorlar ama şöyle şöyle, o yüzden pipet kullanacağım falan, bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. O da çok şey oldu. Yani ilk başta ben de böyle şeyler çok işte paylaşıyordum, söylüyordum falan etrafıma ama yani o da yanlış mesela. Ama esas baskı yapmamız gereken kitlenin kim olduğunu da yanlış anlıyoruz, yanlış tarafa yöneliyoruz gibi geliyor bana biraz.
Evet, öyle öyle, aynen. Yani bu şey etkilerini rasyonel bir şekilde göz önünde bulundurmayıp ve bunlar yakın etkiler değil. Yani pipet mesela inanılmaz popüler bir konu. Hani plastik pipet kullandığın için korkunç linçlenebilirsin. Ama sen arka planda hani neler, belki işte atıyorum plastik pipeti kullanman bir birim zarar veriyorsa, sen yüz binlerce zarar verecek başka şeyler yapıyor olabilirsin ve o şeyler takdir görüyor oluyor. O şeylerin ne olduğuna bağlı olarak bir sürüsü bir de takdir görüyor.
Balık yemek mesela yani.
Uzay yarışı, şunun da az önce aklıma geldi. Yani gerçekten acaba uzaya bir şey göndermek kaç pipete, kaç yani bu dünyadaki kaç neye tekabül ediyor? Vardır belki bunu da hesaplamış olan bir yerde.
Yani gitmek uzaya neden bu kadar önemli? Ben onu mesela evet, anlamıyorum. Yani teleskopları, görüntü almayı, bilimsel çalışmalar yapmayı bir şekilde anlayabiliyorum ama gitme ve turizm konusundaki bu isteklilik, yani şey gibi, elinde müthiş bir gezegen var ve sen onu mahvetmişsin ve mahvetmeye devam ediyorsun ve onu düzeltebilmek için aslında çok kolay, çok çabukça iyileşebilecek bir gezegen. Onun için para ve zaman harcayabilirsin ama gidip işte turizm, en çıkan yaşlı ben oldum falan. Yine evet, aynı ünlülerin uzay yarışı.
Yani kınayan hiç görmedim ben ana akımda. Yani bunu kınayan demeyeyim, sorgulayan diyeyim. Daha politik olarak doğru olsun. Hani bunun olumlu ve olumsuz etkisini ya da buna harcanan paranın ya da kaynakların bu dünyada ters giden neleri düzeltmeye aslında kullanılabileceğini, bu dünyadaki çok ciddi sorunlar var, aç insanlar var vesaire. Bunları hiç konuşan, tartışan olmuyor. O paylaşımdan bir tane daha grafik gösterelim. Sol tarafta özel jetler var. İşte farklı jetlerin karbon emisyonları. Sağ tarafta da ticariler. Yani biz bir bilet alıp uçağa bindiğimizde olan durumlar var. Hobi olarak uçağa binin tabii demiyoruz ya da plastik pipet kullanın demiyoruz da hani bu diğer ve çok daha fazla olumsuz etki eden şeyleri de acaba bir fark etsek mi? Ve yayını beğensek mi?
Çok çok iyi bağladın.
Evet. Dünya yok olacak denince bunu düzeltmeye çalışmak yerine Mars'a gitmek insanlara daha kolay geliyor galiba. Yani onun bir eğlence değeri var sanırım. Öyle bir durum var. Uzaya gidince onun bir hani entertainment değeri var. O yüzden o böyle takip edilecek, üzerine konuşulacak falan bir şey olmuş oluyor.
Yani bir de koloni kuruldu diyelim, hadi diyelim. Bu da böyle hadi diyelim diyebileceğin bir durum değil gerçi ama. Yani onda bile insanlar zannediyor ki biz hep birlikte böyle, bizim işte herkesin torunu, çocuğu, mocuğu hep birlikte gidecek. Öyle bir şey olmayacak yani orada. Sadece yine ayrıcalıklı konumda olanlar gidip kurtulacak eğer. Hani bir bilim kurgu mantığıyla düşünürsek burası yandı, kül oldu vesaire.
Gelecekten haberler gerçekten. Kişiler şahsi tüketimlerini düşünmezlerse büyük kapsamda olanlara konuşmak da doğru değil, unutmayalım. Evet, yani siz yine plastik pipet kullanmayın da hani hepsini fark etmemiz lazım. Aa, ne kadar güzel bir yorum daha gelmiş Tayyip Partisi'nden. Beğenince civciv kreatife müthiş destek olmuş oluyormuşuz. Gerçekten bunu hatırlatmak gerekiyor. Benim çünkü en düzenli izlediğim YouTube yayını Nevşin Mengü ve bunu yayında hatırlattıkları anda beğeniyorum. Onları hatırlatmadan unutabiliyorum. Özellikle canlı izlerken insan unutuyor. Uzay yarışının zararı ile ilgili yeni bir çalışma var ve tekrar ozon tabakasında bir deliğe neden olacağını söylüyormuş. Olur tabii. Yani o bence de oluyordur. Peki şimdi neye geçsek? Neye geçelim istersiniz? Size sürpriz konu. Bir dakika şuradan önce şunu açayım. Konu listemizde yoktu. Mizahta türcülük. Çok yani mizahta türcülük ve cinsiyetçilik ve diğer ayrımcılıklar konusunda çok şeyim ben. Neyim diyeyim, duyarlıyım diyeyim. Bunu daha önce birkaç komedyenle, kendisi mizah yapan insanla tartışmışlığım var. Ve bana hep şey örnekleri vermişlerdi. Ne yani, yanlış bir şey söyledi ya da ofansif mizah yaptı diye biri hapse mi atılsın? Hapse falan atılmasın. Sadece yaptığımız mizahın da söylediğimiz her şeyin de etkisini bir düşünsek mesela. Fena olmaz mı? Hani dünyayı daha iyi bir yer mi yapıyorum, daha kötü bir yer mi yapıyorum acaba bu mizahımla? Bir ayrımcılığa ve dezavantajlı grupların zarar görmesine destek mi oluyorum acaba diye. Bunu gruba biriniz göndermiş. Yani bir gruptan biri göndermişti de konu listesinde yoktu. Göstereyim dedim. Şöyle çok komik bulunmuş tabii ki. 41.500 like almış Twitter'da. Bir işte Dana'nın Starbucks şeyinden süt içmesi.
Yani biraz bunu yapan kişi vegan olsaydı ve buradaki durumun ne kadar absürt olduğuna, evet ironik olduğuna vurgu yapıyor olsaydı başka yorum yapabilirdik belki ama bu durumda ama pek...
Değil.
Evet, öyle değil.
Öyle o açıdan yapılan bir paylaşım ve beğeni değil.
Bunun arkasına da Melike şeyi atmıştı galiba, bunu kim atmıştı hatırlamıyorum ama Starbucks'ta bitkisel sütlere ekstra ücret alındığı için... Eylem yapılıyormuş. Tam onu mu açıyordun?
Hayır, tam onu açıyor değildim ama hemen açtım. Evet. New York'ta Starbucks karşıtı protesto. Türkiye'de bitkisel sütler ilk başladığında ekstra ücret talep edilmiyordu bu arada. Bunu çok iyi hatırlıyorum ben. Ama çok sene önceydi.
Şu an Ekin'in gözleri büyüdü şu an.
Ben eski bilmiyordum.
Eski Türkiye'ye inanamadı gerçekten.
Yani büyük ihtimalle talep yok diyedir ya da ne bileyim bilmiyorum nedendir. Benim hatta Türkiye'de yaşayan Amerikalı bir arkadaşım çok şaşırmıştı. İlk o söylemişti bana, ya bitkisel soy üstüne ekstra para istemiyorlar, niye istemiyorlar falan diye. Ben niye istesinler falan demiştim. Artık niye istesinler biliyoruz çünkü diğeri
ama sonra akım. Sonra vegan peynirler bile yasaklandı, neler oldu yani.
Evet. Ay pardon, bu. Evet, New York'ta böyle bir eylem yapılmış. Ne güzel. Umarız ki işe yarar.
Bu arada şu an Türkiye'de ne kadar oldu falan hiç bilmiyorum ya. O kadar almadım ki uzun süredir.
Ya Starbucks'ta falan 5 lira gibi bir şey olması lazım. Ekstra bitkisel sütün. Bazı yerler o kadar abartıyor ki 14 lira falan alıyorlar şu kadarcık bitkisel süte. Hani onların sütçülerden haberi yok herhalde. Bir de ben bir haber okumuştum. Böyle 2024 yılında mı ne? Artık inek sütünden ekstra ücret alacakmış Starbucks. Bu bitkisel sütlerden almayacakmış.
İklim krizi şeyiyle bağlantılı olarak herhalde. Öyle bir politika falan diye
düşünüyorum. Aynen öyle bir şey vardı.
Ya ben yanlış hatırlamıyorsam Starbucks Türkiye'ye ilk geldiğinde böyle kocaman bir kahvenin tanesi 10 liranın altındaydı. Belki 5'ti, belki 8'di falan.
Evet evet, öyleydi bence.
Annemizin gücü sağ olsun ya. Evet. En güzel haberi sona saklayayım demiştim ama Ekin'in dediğiyle bağlantılı olarak şuna geçebiliriz bence. Şimdi bazı Burger King'ler dünyada bir deneme çalışması yapıyorlar ve bitkisel oldular. Bildiğimiz Burger King zinciri sadece bitkisel gıdalar, yani gıdalar satıyorlar, gerçek gıdalar. Gerçi işlenmiş gıdaya gıda demeli miyiz diye başka bir şey tartışılabilir de neyse. Ve orada şöyle ifade etmeye başlamışlar. Bir dakika, orada et olduğuna göre sadece bitkisel satan değil bu şube yalnız. Neyse, normalini yani standardı bitkisel olarak algılayıp hani normal mi istiyorsunuz yoksa etli mi istiyorsunuz diye soruyorlarmış artık. Güzel bir haber.
Güzel, evet.
Ya zaten ben normal kelimesini gerçekten hiç sevmiyorum. Bu hayatın her alanında hem hayvanlara karşı hem de hani disabled insanlara karşı böyle bir normal algısı var. İlk başta bir ben bir ders almıştım bizim okulda Living with Disabilities diye. Orada orada aslında fark ettim normal kelimesinin aslında ne kadar ayrımcılığa sebep olduğunu insanlar karşısında. Hani bunun bir standardı yok yani, ne normal ne doğru hani ne anormal. O yüzden hani dilime gerçekten çok dikkat etmeye başladım. Normal kelimesini şu anda hayatımdan çıkartmaya çalışıyorum ama o kadar yerleşmiş ki çok zor oluyor farkında olmadan. Çok fazla şey yapıyorum. Bazen hani şey, daha dün mesela ben şey alıyordum, sütlü kahve alıyordum. Arkadaki baristaların konuşması, ben yulaf sütlü istediğim için şey, normal süt mü yoksa hani şey mi, yulaf sütü mü? Hani sürekli bir müdahale edesim geliyor onlara. Hani normal derken benim içtiğim süt anormal mi oluyor falan. Ama hani bu hatayı aslında kendim de yaptığım için böyle çok şey yapasım, söyleyesim gelmiyor. Ama arkadaşlarımı mesela sürekli uyarıyorum bu kelimeyi kullandığımda. Çünkü gerçekten çok ötekileştiriyor insanları da, hayvanları da.
Bence de. Ben de normal kelimesini kendim hiç kullanmıyorum. Biri kullandığında da senin için normal ne demek diye soruyorum. Hatta bazen de sinir oluyorlar buna. Çünkü gerçekten yani benim için mesela yiyecekte benim için olan normalle dünyanın geri kalanının çoğunluğu için olan normal farklı. Birçok şey de farklı. O yüzden hani sen normal derken neyi kastediyorsun, bunu bir açıklar mısın diye hep sorma gereği duyuyorum ki doğru iletişim kuralım, ne dediğini anlamış olayım karşımdakinin. Normal çok tehlikeli bir kelime bence. Çok kültürel. Sadece toplumsal olarak kültürel değil, bireysel olarak da çok değişken.
Ya Burger King'in bu konudaki politikası nasıl ilerleyecek acaba? Yani şimdi benim yine içime sinmediği için Burger King övmek güzel. Yani haberi görünce çok şaşırdım ben bayağı. Aslında güzel bir şey de tabii içinde Burger King olduğu için. Ama şey yani dönüşüm mü hedefliyorlar? Ne hedefliyorlar? Bu çok şey bir konu yani. Şu an gelen yorum benim kafamı dağıttı da biraz konuşamadım.
Ben biraz önce şey deyip sonra bir kendi dediğime şaşırdım ya, tamamen bitkisel şeyler satıyorlar sadece, sonra ama et istenebiliyor diye. Bunlar aslında şey diye açılmıştı sanki. Sadece bitkisel yani istesen hayvansal bir şey yok. Böyle açılmamışlar mıydı? Öyle diye, özellikle İsviçre'dekini, çünkü arkadaşım gitmişti. Öyle diyebiliyorum, bu deneme amaçlı açtıkları bazı şubeler var zaten.
Ben de öyle biliyorum. Barcelona'da falan görmüştüm. Yani görmüştüm. Sanki internetten görmüştüm.
O zaman yani etin hiç olmaması gerekiyor mutfaklarında. Öyle diyebiliyordum. O yüzden biraz önce de şaşırdım. Belki de acaba bunları %100 bitkisel açtılar ve talep nedeniyle hayvansal et mi, yani hayvan mı satmaya başladılar diye şu an.
Senin... Aslında iki ülke ismi geçiyor. Ben de acaba bütün Burger King'lerde böyle bir şey mi var?
Yok.
Furya mı başladı falan gibi ilk başta bir iki saniye düşündüm ama. Çok haberden o anlaşılmıyor aslında. Ama yani bu arka planı yeşil olan reklamların hepsi o plant-based olanların şeydi diye hatırlıyorum. Onların görüntüsü, reklam şekli yani.
Bilmem. Olabilir. Evet. Gizem arkadaşımız gelecekten bildirdi. Acaba bütün Burger King'ler böyle mi oldu diye. Olur bence bir gün ama bugün o gün değil sanırım.
Öyle yaparlarsa da yine de bir utanç müzesi açsınlar bence. Yani.
Tabii tabii, açmaları lazım. O zaman sinir bozucu bir habere geçelim buradan. Gizem, sen paylaşmak ister misin bunu bizimle?
Yine aktivistlerin, şu an önümde büyük şekilde açık olmadığı için şey yapamıyorum ama yine aktivistlerin yargılandığı bir durumdan, davadan bahsediyor. Aslında Havva'nın fotoaktivizm konusuyla da bağlantılı. Yani hiçbir şekilde çekinmeden dava açmaya devam ediyorlar sektör. Çünkü biliyorlar ki herkes yanlarında. Ama yani bunun sonucu çok da böyle bazen istenilen gibi olmuyor onlar için. Çünkü bir ikilik yaşıyor bu sektörler. ondan biraz bahsedebilirim. Daha önce bahsetmiş miydik bilmiyorum. Daha önce benim aklıma şey geldi. Direct Action'ın bir şey davası olmuştu. Oradaki bir aktivistin. Mezbaadan bir domuz, yavru domuz kaçırmıştı ve içerideki fotoğrafları ifşa etmişti. Onun üzerine dava açılmıştı. Duruşma görülmeden bir gün önce falan dosyayı düşürdüler bilerek. Çünkü Amerika'da jüri sistemi olduğu için bu fotoğrafların, görüntülerin jürinin önüne gitmesini istemiyorlar. Ve işte bir şekilde şey yapmaya çalışıyorlar. Yani konuyu kapatmaya çalışıyorlar. Eğer karşı taraf çok daha yüksek bir şekilde sesini duyurabilirse. O yüzden aktivistlerin sesini duyurmak böyle şeylerde çok önemli oluyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla çok yargılanan aktivistler mesela Türkiye'de vesaire duyulmuyor. Türkiye'de de şöyle bir durum var. Yani burada hayvan özgürlüğü hareketi şu an işte içinde bulunduğumuz tabii siyasi koşullardan ötürü de çok radikal hareketlere girişemediği için diye yorumlayabiliriz. Daha çok tabii hayvanseverlerin işte kedilere ve köpeklere karşı hassasiyet besleyen insanların yaptıklarına ilişkin bazı davalar açılabiliyor benim tanık olduğum. O da şu, mesela işte birisi bir hayvanı öldürdüyse ona katil dediğinizde aslında hakaret suçunu işlemiş oluyorsunuz kanuna göre. Ve bu insanlar da kendileri sadece para cezasıyla veya ertelenmiş hapis cezasıyla veya belki direkt delil yok diye beraat ederken bu insanlara karşı arka arkaya hakaretten suç duyurusunda bulunup uzlaştırmacı vasıtasıyla maddi tazminat gibi böyle para istemeye çalışıyorlar. Hatta salı günü bir tane aktivistin böyle bir davası görecek. Vegan bir aktivist kendisi. Silahla vurulan Nero'nun, Nero'yu vuran kişiye karşı internette yazdığı bir tweetten dolayı hakaret suçundan yargılanacak. Çünkü kendisinden para talep edildi. Ancak o ben bir katile 5 kuruş para vermem diyerek reddetti. Yani bence çok önemli aktivistlerin yargılanması. Çünkü ciddi bir görünürlük oluyor. Yani yine foto aktivizm konusuna gireceğiz ama ya dava açılması konusu böyle insanlarda çok şey oluyor ya, aa dava açılmış falan diye. Yani normalde bir şey olarak yaymaya çalıştığım görüntülerdense bir aktivist oluşum olarak dava açıldığında insanlar, medya kuruluşları kendiliğinden bunu konuşup sana ulaşmaya vesaire başlıyorlar. O yüzden bence çok önemli bir konu ama bakalım bunun sonucunda mesela ne olacak? Şu an bir sürü dava var böyle süren.
Evet, salı günü davası görülecek olan vegan aktivistin hakaret davası açılmasına neden olan kelimeyi söyleyebilir miyiz? Söyleyebilir miyim? Başım belaya girer mi?
Yok, söyleyebiliriz.
Söylemedin de özellikle mi söylemiyoruz?
Ha, katil. Yok. Katil, evet. Yaşam düşmanı ve katil demiş.
Katil demiş olduğu için kendisine hakaret davası açılmış durumda.
Ya bu arada bu şey ilk değil yani, bayağı bir olayda böyle oluyor. Öldürülen hayvanlara ilişkin yazılan, yani kamuoyu tepkisi oluşuyor çok doğal bir şekilde Twitter'da veya işte başkaca sosyal medyada, Facebook'ta vesaire. Ondan sonra hatta bu olaya ilişkin olarak köpeğin sorumluluğunu alan kişi, birlikte yaşayan kişiye karşı da dava açıldı. O da geçen hafta hatırladığım kadarıyla gidip ifade verdi.
Evet. Ne yapalım? Başka konuşmak istediğiniz bir şey var mıydı? Benim bir tane sağlıkla ilgili de bir linkim vardı da onu Suat varken konuşuruz diye düşünüyorum. Şeyin de makalesinde çünkü okumadım. Haberini okudum da bir araştırmayla ilgili bir haberden bahsedeceksek makalenin kendisini de okumuş olalım diye düşünüyorum.
Evet, bir de bence de o da olsun.
Evet.
Hollanda'daki çiftçiler meselesini de bence Funda varken konuşalım.
Evet, evet, Funda'nın o konuda diyecekleri var ama yayına yetişmeye çalışacaktı. Olmadı. Ama biz tabii ki önümüzdeki cumartesi de 11'de canlı yayında olacağız. Sonra önümüzdeki pazar günü biz buluşacağız. Size de haber veriyoruz. İsteyen gelsin diyoruz.
Pikniğimiz var.
Evet, onunla ilgili de duyurularımızı Civciv Kreatif hesabımızdan, çünkü hesabımız o. Her yerde adımız Civciv Kreatif. Bizi Twitter'dan, işte YouTube'dan izliyorsunuzdur. Belki şu an çoğunluk sanırım YouTube'dan izliyor. Nereden başka? Instagram'dan, duyuruları Instagram'dan yapıyoruz. Takip edebilirsiniz. Bir de Facebook sayfamız var. Her yerde varız yani. Her yerde de civciv kreatifiz. O zaman oralarda görüşmek üzere.
Görüşürüz.
29. canlı yayınımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.